Pek muhterem dinleyiciler, Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda bugün murakabe ile ilgili ayet ve hadislerden bahsedeceğiz inşallah. Murakabe, Allah'ın kullarını denetlemesi. Kullarında Allah Teala'yı devamlı akıllarında, zihinlerinde tutmaları, devamlı hatırlamaları, onun gözetimi altında olduklarını hissetmeleri, bilmeleri manasına geliyor. Burada daha çok Allah Teala'nın kullarını devamlı görmesi, gözetmesi, onları işitmesi, yaptıklarını bilmesi, fiillerinden haberdar olması anlamında. Estağfirullah. Ellezî yarâke hîne tegûm ve tegallübeke fissâcidîn. O öyle Allah'tır ki gece yalnız başına namaza kalktığında ve namaz kılanlarla birlikte rükû ve secde ederken seni görüyor. Gece karanlıkta kimse yokken tek başına kalkıyor, abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun, Allah bunu da görüyor. Cemaate gidiyorsun, insanlarla beraber namaz kılıyorsun, bunu da görüyor. Ayet-i Kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Allah seni ayakta, rükuda ve secdeyken her halinde görmektedir buyuruyor. Sürekli izlediğini Cenab-ı Hakk'ın haber veriyor. Aynı denetim ve gözetim her Müslüman için de aynen geçerlidir. Cenab-ı Hak her Müslümanı da her an görmektedir, işitmektedir, ondan haberdar. Diğer ayet-i kerimede Cenab-ı Hak وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ. Nerede olursanız olun Allah Teala sizinle beraberdir buyuruyor. Önceki ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hitaben hangi halde olursa olsun Allah'ın onu gördüğü bildirilmişti. Bu ayette ise tüm müminlere hitap edilerek ve nerede olursanız olun diye mekan bakımından da Allah'ın denetim ve gözetiminden kimsenin kurtulamayacağı hatırlatılıyor. Yani Allah Teala her an bizimle beraber, ilmiyle beraber, sem'iyle beraber, basarıyla beraber, yani Cenab-ı Hak kullarının her anını, her halini görüyor, biliyor, onları kaydediyor. Allah'tan uzak bir yerde bulunmak mümkün olmadığı ve dolayısıyla denetim dışı anlamında bir özel hayatın bulunmadığı açık şekilde bildirilmektedir. Özel hayat insanlara nispetli olabilir. İnsanların görmediği, diğer insanların görmediği, insanın kendisine has bir hayatı olabilir ama Cenab-ı Hak'la kul arasında öyle bir durum söz konusu değil. Cenab-ı Hak kulun her halini görüyor. Onun için kul her an Allah'ın razı olduğu şekilde, istediği şekilde yaşamak durumunda. Özel hayatıyla ilgili Cenab-ı Hakk'ın çizdiği sınırlar, onlara riayet etmek gerekiyor. Ebu'l-Meali ne güzel ifade etmiş. Miraç gecesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a balığın karnında bulunduğu sırada Hazreti Yunus'tan daha yakın olmamıştır. Yani miraca çıktı, Resulullah Efendimiz yedi kat semaların üzerine çıktı, miraca çıktı, Cenab-ı Hak'la konuştu diyoruz. Kabe Kavseyn'e ev edne iki yay miktarı yaklaştı diyoruz. Bunu yanlış anlamayalım, bu mekan itibariyle değil diyor. Denize atılıp Yunus balığının yuttuğu Yunus aleyhisselam nasıl uzakta değilse Allah ona da aynı şekilde yakındı. Peygamber Efendimiz'e de aynı şekilde yakındı Miraç'ta. Tabii ki bu neyi gösteriyor? Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın daha çok ikram ettiğini, Peygamber Efendimiz'in Allah katındaki mertebesinin, menzilesinin daha yüksek olduğunu ifade etmiş oluyor. Cenab-ı Hakk'a Kabe Kavseyn iki ay miktarından daha yakın olduğunun bildirilmesi. Üçüncü ayet-i kerimede Cenab-ı Hak اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Âl-i İmran suresi 5. ayet. Yerde ve gökte hiçbir şey asla Allah'a gizli kalmaz buyuruyor. Bu ayette de nerede ya açıklık getirilmektedir. Nerede olursanız olun buyurulduğu gibi burada da fil ardı ve lefseme, gökte de olsan yerde de olsan, yerde ve gökte, yani kainatın hiçbir şeyin hiçbir yerinde, neresinde olursan olun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kainatta hiçbir şeyin Allah'a asla gizli kalmayacağı kesin bir dille ifade buyruluyor. 4. ayet-i kerime, Fecr suresi 14. ayet. İnne rabbeke lebil mirsat. Doğrusu senin Rabbin hep gözetlemektedir. Her şey onun bilgisi dahilinde. Onun Cenab-ı Hakk'ın zatı, sıfatları o şekilde yani. Bunun için bir gayret sarf ettiğinden değil, hani yorulduğundan, çok her şeyi görmek için yorulması, devamlı gözetleyerek insan yorulur falan. Cenab-ı Hak için bu söz konusu, zaten onun zatı bu şekilde. Her an onun ilmi her şeyi kuşattığı için, her şeyden haberdar olduğu için zaten tabi olarak her şeyi biliyor, gözetliyor, görüyor. Bu ayet-i kerimede ise ilahi denetim ve gözetimin kesintisiz ve sürekli olduğu ifade ediliyor. Ne zaman ne de yer bakımından denetim dışı kalma imkanının bulunmadığına dikkat çekiliyor. Denetim dışı bir şey yok. Müslümanlar ona göre dikkatli yaşamak durumunda. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Allah gözlerin sinsi bakışlarını ve kalplerin saklaya geldiklerini bilir. İnsan bakar ama her bakışın bir manası olur. Severek bakar, öfkelenerek bakar, haset ederek bakar, hainlik ederek bakar, hainlik düşünerek bakabilir. Dolayısıyla bu bakışların anlamını insan çoğu zaman çok fark edemeyebilir. Ama Cenab-ı Hak diyor, hangi göz niçin bakar, nasıl bakar, onları da bilir. Hangi hareket ne anlama gelir? İnsanın her bir hareketin bir anlamı vardır. Cenab-ı Hak bunları da en ince teferruatına kadar bilir. Bu ayet-i kerime ilahi denetim ve murakabeden kalplerin bile kurtulamadığını, onların insanlara açıklamayıp kendilerine sakladıklarını Allah'ın bildiğini haber veriyor. Gözlerin maksadını, niyetini biliyor Cenab-ı Hak. Kalplerde gizlenenler de biliyor. Kalpte bir şey varsa demek ki o yaratılmış demektir. Kalpteki düşünceyi yaratan, kalpteki planı, niyeti yaratan Allah elbette onu biliyor demektir. Dolayısıyla kalpte geçen bir şeyi Cenab-ı Hakk'ın bilmesin kadar normal bir şey yoktur. Gözlerin sinsi sinsi bakışlarına varıncaya kadar her çeşit hareketin Allah'ın malumu olduğu, kalplerde gizlenen düşüncelerin de Cenab-ı Hak tarafından bilindiği burada ifade ediliyor kıymetli dinleyenler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunduğumuz esnada elbisesi beyaz mı beyaz, tertemiz, bembeyaz, saçları siyah mı siyah, bakımlı, yoldan gelmiş bir hali olmayan, yani böyle bir dağınıklık, bir yorgunluk, bir toz toprak hali yok, pırıl pırıl yeni çıkmış evden, öyle hali var ve içimizden kimsenin de tanımadığı, ama kimse de tanımıyor, kimse tanımıyorsa bu yakınlarda değil bu adam, o zaman mutlaka uzaktan gelmiş olması lazım, ama üzerinde de yolcu emaresi yok. Bir garip durum var. Böyle bir adam çıka geldi diyor. Mescide sahabe otururken Efendimiz'le birlikte. Peygamber Efendimiz'in yanına sokuldu. Önüne oturdu. Efendimiz'in önüne diz çöküyor. Dizlerini Efendimiz'in dizlerine dayadı. Böyle edepli bir talebe. Öğrenci hocasının karşısına nasıl olur onu gösteriyor. Ellerini kendi dizlerinin üzerine koydu. Elleri dizlerinin üzerinde, dizini Efendimiz dizine dayadı diyor ve ya Resulallah bana İslam'ı anlat dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı tas tamam vermen, Ramazan orucunu eksiksiz tutman, yoluna güç yetirebilirsen Kabe'yi ziyaret etmendir. Yani hacca gitmendir. İslam'ın 5 şartını saydı diyor Efendimiz. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekatı saydı. İslam anlat deyince Efendimiz İslam'ı bu şekilde ona anlattı. Efendimiz anlatınca diyor adam doğru söyledin dedi diyor. Onun hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Allah Allah. Hem soru soruyor öğreneceğim diye hem de doğru söyledin diyor. Yani biliyordun niye sordun? Sordun niye tasdik ediyorsun? Bir garip durum yine. Bu Bu sefer diyor gelen adam, şimdi de imanı anlat bana dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir buyurdu. Adam tekrar doğru söyledin diye tasdik etti. Ve peki ihsan nedir? Onu da anlat dedi. İslam, iman, ihsan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ihsan Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Kulluk ederken, hayatı yaşarken Cenab-ı Hakk'ı görüyormuşsun gibi davranmandır. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor. Sen onu görmüyorsan o seni görüyor. Cenab-ı Hak devamlı beni görüyor diye o şuurla yaşamandır. İlahi kameralar altında, yani işte trafikte veya bir iş yerine girdiğinde diyorsun kamerayla 24 saat izlenmektedir. Ona göre hareket ediyorsun. Diyorsun ki kameralar var, yanlış bir iş yapmayayım, devamlı kameralar beni çekiyor diye. Öyle bir dikkat üzere yaşıyorsun. Hayatı da diyor, kulluğu da böyle yapmandır diyor ihsan. Allah Teala beni devamlı görüyor, murakabe ediyor. O zaman ben de ona göre davranayım diye sen diyor o şekilde yaşa. Ve bir de diyor hayalinde Allah'ı görüyormuş gibi, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda çalışıyormuş gibi hayalinde de onu taşı. Sen onu göremiyorsun ama o seni görüyor. Ama demek ki hayattaki zihnimizde, devamlı hayalimizde Cenab-ı Hakk'ın devamlı bizi gördüğü, onu da hiç aklımızdan uzak tutmayacağız. Adam yine doğru söyledin dedi. Sonra da kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine soru sorulan bu konuda o soruyu sorandan daha bilgili değildir. Yani ben diyor bu konuyu senden daha iyi bilmiyorum diyor Efendimiz. Adam o halde kıyametin ne zaman kopacağının belirtilerini söyle, alametlerini, alamatü sa, kıyamet alametlerini söyle. Çünkü Allah Teala kimseye bilgi vermemiş kıyametle ilgili, ne Peygamber Efendimiz'e, ne Cebrail aleyhisselama, ne meleklerine, başka bir meleğine. Onun için diyor ki Efendimiz de, sen nasıl bilmiyorsan ben de senin gibi bilmiyorum. Ben de senden fazla bir bilgi yok kıyametin vaktiyle ilgili buyuruyor. Yani bu hakikaten büyük bir olay kıyametin vakti. Cenab-ı Hak imtihan için bir alem kurmuş. Geçici bir alem. O alem bitecek. Gerçek, ebedi bir alem, hayat başlayacak. Bu geçici hayat ne zaman biter? Allah'ın kulları ne zaman burada son bulur? Gerçek hayat ne zaman başlar? Onunla ilgili hiçbir bilgi vermemiş Cenab-ı Hak. Sadece kendisi biliyor. Dolayısıyla ama alametlerini bildiriyor. Peki diyor, o zaman kendisini bilmiyorsa ama alametler işteyse varsa söyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması. Çocukların isyankar olması, annelerine itaatsiz olması. Bu bir alamettir diyor. Yalınayak, başı kabak, çıplak koyun çobanlarının yüksek ve görkemli binalarda birbirleriyle yarışması. Baştan çobanlı adam, yalınayak, başı kabak, çöllerde üzerinde doğru düz elbise yok, çobanlık yapıyordu. Sonra ne oldu? İşte diyelim bir petrol çıktı, adam birdenbire zenginledi. Ondan sonra yarışa başladı. Dünyanın en uzun binasını biz yapacağız diye başladılar. Senin binan mı daha uzun, benim binan mı daha uzun diye bina yarışlarına başlamaları. Bu diyor bir alamettir, kıyametin alamettir. Adam sessizce çekip gitti. Soruları sordu, sonra kalktı gitti. Ben bir süre öylece kala kaldım. Bu ne haldir? Sordu, doğru dedi falan. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani bunu Hazreti Ömer söylüyor. Ey Ömer, soru soran kişi kimdi biliyor musun buyurdu. Soru soran kimdi biliyor musun? Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah ve Resulü alem dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Cebrail aleyhisselam idi. Size dininizi öğretmeye geldi buyurdu. Cebrail aleyhisselam insan suretine girerek, onların temessül etme özelliği var, melekleri insan suretini temessül edebilirler. İnsan şekline girmiş Cebrail aleyhisselam, gelmiş insanlara bir şey öğretiyor. Nasıl edepli olunur, peygamberlerin karşısında nasıl oturulur, Ondan sonra önemli olan konular nelerdir, insanların bilmesi gereken konular, onları soruyor. Efendimiz cevap verince de insanlar o cevabı işiterek öğrenmiş oluyorlar. İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir, kıyametin alametleri nelerdir, kıyametin vaktini kimse bilemez. Önemli konuları böylece öğreniyorlar. Kurtubi'ye göre sünnetin esası denilmeye layıktır bu hadis. Sünnetin esası, ümmü sünne, sünnetin esası. Yani Peygamber Efendimiz'den gelen bilgilerin temel noktası, özü bu hadistir diyor. Bu hadise Cibril hadisi deniyor. Cebrail aleyhisselam gelip sorular sorduğu için Cibril hadisi deniyor. Öyle meşhur olmuş. Özel bir isim olarak. Bazı hadislerin bu şekilde özel isimleri olur. Burada bizi ilgilendiren kısmı ise ihsan kısmı. Sen Allah'ı görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor, murakabe ediyor cümlesi. Bu ise yukarıdaki ayetlerde yer alan ilahi gözetim ve denetimin tasdik ve itirafıdır. Kullukta kalite işte bu noktanın bilincine varmakla gerçekleşebilecektir. Kaliteli Müslüman, kaliteli insan, bu ihsan şuurunu yakalayan insan, yani devamlı Allah'ı görüyormuş gibi yaşayan ve Allah Teala'nın devamlı kendisini gördüğünü bilerek yaşayan insan. Bu hadis-i şerif dinimizin temel kavramları hakkında önemli tarifler ihtiva ediyor. Öncelikle Cebrail aleyhisselamın farklı bir şekilde gelip Peygamber Efendimiz'e sokulması ve sonra ismiyle hitap etmesi, talebe gibi soru sorup hoca gibi cevapları doğrulaması, oradaki Müslümanların dikkatlerini tam olarak çekmek, öğrenimlerini kolaylaştırmak içindir. Dikkat çekici olsun, unutulmasın. Unutulmayacak bir dersle bunlar öğretilsin diye. Çok medeni görünüşüne rağmen Bedevi Araplar gibi Peygamber Efendimiz'e ismiyle hitap etmesi, ya Muhammed demesi, meleklerin müminlerle aynı yükümlülükleri taşımadıklarını göstermektedir. Müslümanların ya Muhammed demelerini Cenab-ı Hak istemiyor. Ya Resulallah, ya Nebiyallah deyin diyor. Saygılı bir hitabeydi ama melekler farklı. Aralarındaki hususi dostluktan kaynaklanmış olması da düşünülebilir. Cebrail aleyhisselam dostu Efendimizin, ondan dolayı da ya Muhammed demiş olabilir. Cebrail aleyhisselamın sırasıyla İslam, iman, ihsan ve kıyameti sorması, Peygamber Efendimiz'e yönetilecek soruların temel meselelerle ilgili olması gerektiğini göstermektedir. Yani lüzumsuz şeyler sormayın, ana meseleleri sorun diye bir işaret. İslam'ın 5 şartının ve imanın 6 esasının tam olarak sayılması ve kadere iman ayrıca vurgulanması ve bir de diyeyim, dindeki bütünlüğü ve en çok tartışma konusu olacak noktayı işaret anlamı taşımaktadır. Kader özellikle vurguluyor ki bugün işte o başlamış oldu, pek çok insan tartışıyor işte kadere iman kısmı yoktu da sonra ilave edildi bilmem ne falan diye pek çok tartışmalar var. Bu konuda kitap yazanlar bile var. Halbuki Müslim'in iman kitabının 1. hadisi, 5. hadisi bu 1 ve 5 bu Cibril hadisinde kaderi açıkça zikrediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadiste ayetlerde, peki ayetlerde mana olarak, mefhum olarak pek çok ayet-i kerime zaten bunu ifade ediyor. Kader Allah Teala'nın ilim, kudret ve tekvin sıfatlarıyla alakalı bir durumdur. Bu sıfatlar da Kur'an'ın her tarafında zaten zikrediliyor. İhsanın Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek şeklindeki tarifi Müslüman kişinin kalitesini pek veciz olarak ortaya koymaktadır. Allah tarafından görülmek, onu görüyormuş gibi davranmak için yeterli sayılmıştır. Bu müminde sürekli bir kendi kendini denetim, murakabe şuuru geliştirecektir. Bir de daimi zikir hali. Devamlı Allah'ı zikrediyorsun. Daima Cenab-ı Hakk'ı hatırlıyorsun. Daima Cenab-ı Hakk'ı iki gözünün arasında, iki kaşın arasında hissediyorsun. Yani Cenab-ı Hak mekanda münezzehte de devamlı seni gördüğünü veya üst taraftan, yukarıdan seni devamlı murakabe ettiğini düşünüyorsun. Merkezinde ihsanın bulunduğu bir iman ve İslam anlayışı ve hayatı herhalde ideal hayattır. İman olacak, İslam olacak, bunun tepesinde de ihsan olacak. Üçü birde olacak. Yani İslam kısmı, fıkıh kısmı, iman kısmı, akaid kısmı, ihsan da maneviyat kısmı, maneviyat kısmı tasavvufla tamamlanan kısım. Demek ki fıkıh, kelam, akaid ve tasavvuf kısmı üçü de birlikte olacak. Kıyametin ne zaman kopacağı müşterek merak konusudur. Gelecekle ilgili endişeler, gelecek hazırlığı. Önceki sorulara kolaylıkla cevap veren Peygamber Efendimiz bu konu sorulunca Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceği bir şeylerin olacağını da belgeleyen o tatlı cevabını veriyor. Kendisine soru yöneltilen ben bu konuda soru soran senden daha bilgili değilim. Yani biz de her şeyi bilemeyiz. Her soruya cevap vereceğiz diye bir kaide de yoktur. Bizim bilemediğimiz şeyler de vardır. Sadece Allah'ın bildiği şeyler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyorum demenin ayıp olmadığını böylece biz ümmetine göstermiş oluyor. Bilmiyorsak bilmiyorum demek en güzel yol, yoksa yanlış cevap veririz. Bir insan her şeye cevap vermek zorunda değildir. Her şeyi bilmek zorunda değildir. Böyle bir zorunluluk hissetmeyelim. Bu duygu bizi yanlış konuşmaya, hata yapmaya götürür. Bazı insan gururuna yediremiyor, bilmiyorum diyemiyor. Şöyle olması lazım, böyle olması lazım diye bilmediği konuda konuşmaya kalkıyor. Bu da hataya götürüyor. Peygamberler ancak Allah'ın bildirdiği kadar gaybı bilebilirler. Peygamberler bile bildiklerini söylemişler, bilmediklerini de bilmiyoruz demişler. Kıyametin ne zaman kopacağı kadar alametlerin de merak konusu olduğu açıktır. Bu sebeple Cebrail Aleyhisselam'ın bari alametlerini söyle diye istekte bulunması pek tabiidir. Bu suale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplumun ahlak ve ekonomik yapısındaki iki olumsuz gelişmeyi haber vermekle yetinmiştir. Başka hadislerde, başka alametlerde bildirmiş Efendimiz ama burada ikisini söylemiş. Cariyenin hanımefendisini bir başka rivayete göre efendisini doğurması, ki bunu anaların kendilerini cariye muamelesine reva görecek asi çocuklar doğurması olarak anlamak mümkündür. Nitekim bir rivayette cariye yerine kadın kelimesi yer almaktadır. Tercümeyi buna göre yaptık. Kölenin kurumunun, kölelik kurumunun resmen kaldırılmış olması, şehirlerde yer alan cariye köle merkezli açıklamaları bugün için geçersiz kılmaktadır. Yani kölelik varken, cariyelik varken, işte cariye kendisine olan çocuk ayrılıyor, kim olduğu bilinmiyor. Sonra o çocuk efendi oluyor, annesini satın alıyor köle olarak gibi böyle olabilir demişler. Cariyelik, kölelik yaygınken, ama bu müessese kalkınca şimdi bunu mecazen anlamak daha doğru olabilir diyor hocalar. Kıyametin bir başka alameti de lüks ve refahın dünün fakirlerini büyük ve lüks binalar yapmakta yarışa sokacak kadar artmasıdır. O kadar artıyor ki dünün fakirleri bugün bina yarışına kalkıyor. Bugün yaşadığımız durum. Dünyanın bütün zenginliklerini insanlara sunmasıdır. Dünya bütün zenginlikleri insanlara açıyor. Dünya size açılacak buyuruyor Efendimiz. Sizin fakir olmanızdan korkmuyorum ama dünya yarışı, mal yarışında birbirinizi helak etmenizden korkuyorum diyor. Bunun anlamı servet ve paranın yegane değer ölçüsü haline gelmesi, hizmete değil tüketim ve gösterişe son derece düşkünlük gösterilmesi demektir. İnsanlara parasına göre değer veriliyor. İnsanlar da parayı faydalı olup olmadığını değil, gösteriş için harcıyorlar. Gösteriş ve zevk için harcıyorlar. Bunun ne kadar faydalı olup olduğuna bakmıyorlar. Size dininizi öğretmek için gelmişti cümlesi yerinde soru sormanın bir çeşit öğretim anlamı taşıdığını göstermektedir. Yerinde bir soru sormak bir eğitim metodudur. En önemli eğitim metotlarındandır. Bu hadis-i şeriften biz neler öğreniyoruz? Bir, melekler insan kılığına girebilirler, konuşabilirler, konuşmalarını insanlar da duyabilir. 2. İman dinin esaslarını kabullenmek, İslam ise şer'i fiilleri yerine getirmektir. İman, İslam. Binaenaleyh bu ikisi kavram olarak ayrı olmalarına rağmen gerçekte birbirlerinden ayrı değildir. İman, İslam, ihsan, bunlar bir bütün. Gücü yetenin kelime-i şehadeti açıkça söylemesi, Müslüman muamelesi görmesinin gereklidir. Açıkça İslam'ı söylemek lazım. Eğitim öğretinin soru cevap usulü geçerli bir yoldur. Soru cevap önemli bir eğitim metodu. İlim adamlarına ve ilim meclislerine saygı göstermek esastır. Alimlere saygı göstermek, meclise saygılı olmak esastır. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Bu konudaki söylentilere ve tahminlere asla aldanmamak, kulak asmamak gerekir. İşte çok duyuyoruz. Tarih verenler oluyor. Ne bileyim, zaman belirtenler oluyor. Bunları Allah'tan başka kimse bilemez. 7. İşlerin üstesinden gelemeyecek olanların eline geçmesi, itaatsizliğin artması ve aile yapısının sarsılması kıyamet alametlerindendir. İşlerin ehli olmayanlara verilmesi, itaatsizliğin artması. Çocuk anne babaya itaat etmiyor. Talebe hocasına itaat etmiyor. Bugünkü okulların, sınıfların durumunu düşünelim. Aile yapısı dağılıyor. Aile yapısını dağıtmak için insanlar var güçlerle çalışıyorlar. 8. Müslümanın daima Allah'ın gözetimi, murakabesi altında olduğu şuuruyla yükümlülüklerini yerine getirmesi, sorumluluklarına sahip çıkması gerekmektedir. Allah bize her an görüyor. 9. İhsan ve murakabenin iki derecesi vardır. Kulun Allah'ı görüyor gibi yaşaması birinci derecedir. Kendisine Allah'ın gördüğü şuuruna sahip olması ise ikinci derecedir. İhsan duygusunu Cenab-ı Hak cümlemize ihsan eylesin kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızı burada sona erdiriyoruz. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.